server her şey kimliği.
Bir tane arkadan konuşan bir insan olmuş. Girdik mi?
Tamam, buradayız.
Peki, tamam. O zaman başlıyorum. Herkese merhaba. Bugün Kara Kutu Derneği'nin organize ettiği adalet arayışı seminerlerinin seminerlerinde İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmak için bir araya geldik. Aslında son dönemde İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmaları kadın örgütleri perspektifinden, feminist bir perspektiften ele alacağız diyebiliriz bence. İki tane konuşmacı arkadaşım var. Biraz sonra kendileri hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Ezel Buse Sönmez Ocak ve Sevgi Uçan Çubukçu. Fakat önce biraz nelerden bahsedeceğimize değinmek istiyorum. Şimdi belki önce şunu akılda tutmakta fayda var bu sohbete girmeden önce. İstanbul Sözleşmesi bir insan hakları sözleşmesi. Aslında bir kadın insan hakları sözleşmesi. Hatta belki tam adını telaffuz etmekte fayda var sözleşmenin. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bununla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Bu neden önemli? Aslında Ezel bahsedecek bundan öncelikle. Çünkü insan hakları metinleri, insan hakları sözleşmeleri müzakere edilebilir metinler mi? Yani bunlar toplumsal mutabakata dayanır mı? Ya da toplumun bir kesimi bu metinlere itiraz ederken aslında devletin hala yükümlülükleri neler? Bu konuda atması gereken adımlar neler? Sorumlulukları neler? Bunları konuşmak gerekiyor. Tabii ki uluslararası insan hakları sisteminde, rejimi içerisinde devletlerin nasıl bir pozisyon alması gerektiğinden bahsetmek gerekiyor. Böyle bir giriş yapacağız. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin hukuki anlamı ve toplumsal anlamı üzerine bir giriş yapacağız. Daha sonra Sevgi'yle biraz bu sözleşmenin biz kadın örgütleri için ne anlam ifade ettiğiyle başlayacağız. Sözleşme biz kadın örgütlerinden arkadaşlar olarak aslında sözleşmenin tabii ki nasıl daha iyi uygulanabilir olduğunu konuşmak istiyoruz. Aslında bunu konuşmak için. Sözleşme 2011 yılında imzalandı. 2014'te yürürlüğe girdi. Ve yürürlüğe girdiği tarihten bu yana da aslında bir takım adımlar atıldı ama bu adımların çoğu gündelik hayatımızda şiddeti ortadan kaldırmak için yeterli dahi olmadı. Dolayısıyla daha iyi nasıl adımlar atılmalıydı? Devlet yükümlülüklerini daha iyi nasıl hayata geçirmeliydi? Aslında temelde konuşmak istediğimiz konular bunlardı. Fakat kadın örgütleri İstanbul Sözleşmesi'nin kendisini savunmak durumunda bırakıldılar. Maalesef şu anda İstanbul Sözleşmesi'ni taraf olmak olmamak konusunu konuşuyoruz. Ama tabii ki bunu birçok kadın örgütü yan yana gelerek konuşmaya ve toplumda yaratılan dezenformasyona karşı, yanlış bir algıya karşı hakikatleri dile getirmeye ve bunu yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Bunun için bir platform kuruldu. Eşitlik İçin Kadın Platformu. Sevgi bundan aslında bize bahsedecek. 300'ün üzerinde zannedersem kadın örgütünün ve LGBT örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu ve Türkiye'nin çeşitli illerinden örgütleri bir araya getiren bir platform. Oldukça önemli bir çalışma yapıyor. Tam da bu konuyla ilgili mitleri yıkarak yerine hakikatleri koymaya çalışıyor. Bu çok önemli. Bunu biraz derinlemesine konuşacağız. Ben tabii öncesinde Kara Kutu Derneği'nden de kısaca bahsetmek istiyorum. Kara Kutu Derneği 2014 yılında kurulan bir sivil toplum örgütü. Tam da sözleşmenin aslında yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuş. Şimdi ikisinden üst üste bahsedince. Hafıza çalışmaları, toplumsal bellek, geçmişle yüzleşme gibi konulara odaklanıyor ve bunlarla ilgili faaliyetler, projeler yürütüyor. Çok önemli çünkü tam da böyle toplumsal algımızla ve hafızamızla oynandığı bir dönemde anlatılmayanların hikayesini anlatmak gerekiyor. Özellikle egemen anlatıların karşısında eleştirel bir düşünce, eleştirel bir tarih anlayışı kurmak gerekiyor. Çünkü bugünün aslında demokratik toplumunu kurmak için tam da bu bilgiye ihtiyacımız var. Gençlerin bu bilgiye ihtiyacı var. Kara Kutu Derneği de özellikle gençlerle çalışıyor. Çok önemli bir programı var. Hafıza yolculuğu programı. Ve bu programın bileşenlerinden bir tanesi hafıza yürüyüşü. Gençlerle çeşitli tarih mekanlarını gezerek başka tarih anlatılarını ortaya çıkarıyor. Aslında böyle diyelim. Adalet arayışı seminerleri yine bu kapsamda yürütülüyor. Güz Okulu, Adnan Ergeç Fonu gibi çalışmaları var. Çok önemli çalışmaları var. Kara Kutu Derneği'nin yanında adalet arayışı seminerleri dedik. Bugün yaptığımız çalışma Türkiye'de ve dünyada aslında hakikat, adalet, yine geçmişle yüzleşme, toplumsal bellek konularında bilim insanlarıyla, araştırmacılarla, sanatçılarla bir araya gelerek onların deneyimlerini aslında daha geniş kitlelere aktarmak için yapılan seminerler bunlar. Bu ilk canlı yayını da birlikte deneyimliyoruz. Şunu da söyleyelim, bu etkinlik Frederick Newman Vakfı, Frederick Newman Foundation for Freedom, Türkiye ofisi tarafından destekleniyor. Teşekkür ederiz destekleri için. Şimdi ben sözü Ezel'e devredeceğim ama önce kısaca Ezel'den bahsetmek istiyorum tabii ki. Ezel, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun. Hukuk yüksek lisansını insan hakları hukuk alanında Lund Üniversitesi'nde İsveç hükümeti bursiyeri olarak tamamlıyor. Şu anda Koç Üniversitesi'nde doktorasını yürütüyor ve kamu hukuku alanında yürütüyor doktorasını. Hukuk teorileri, hukuk felsefesi, insan hakları hukuku, uluslararası hukuk gibi konularda toplumsal cinsiyet konusunda çalışıyor. Uzun yıllardır kadın örgütleri ve LGBT örgütlerinde de zaten çalışıyor. Hatta şu anda Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'nde savunuculuk danışmanı olarak görev yapıyor. İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat aynı zamanda diyeyim. Hemen devredeyim sözü.
Çok teşekkür ederim tatlı sunumun için ve sunuşun için. Ben de derneğimiz adına teşekkür ediyorum davetiniz için. Burada bulunmaktan dolayı çok keyif alıyorum. Her ne kadar pandemi şartlarında farklı bir birliktelik deneyimliyorsak da son derece kıymetli. Çok teşekkürler. Şimdi bugünkü konuşmayı biraz farklı kurgulamak istedim. Çünkü maalesef bizi fazlasıyla şimdiye kadar İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğine ve hukuki önemine dair konuşmak ve buralara dair söz üretmek zorunda bıraktı iktidar ve anti-rights movement dediğimiz işte haklardan geri adım atılmasının savunusunu yapan bir takım gruplar. Ama bugün İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğini, önemini ve aslında ne ifade ettiğini konuşmaktansa biraz daha geri, bir adım geriden aslında bir insan hakları sözleşmesi olarak İstanbul Sözleşmesi nedir? Ve bir insan hakları sözleşmesi olarak İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmak ne anlama geliyor? Biraz buralardan bahsetmek istiyorum. Ama tabii çok kısa, belki yayını takip edenler hafızasını tazelemek isteyenler olabilir. Çok kısa da İstanbul Sözleşmesi'nden tabii ki içerik olarak da bir iki dakika bahsedeceğim. Şimdi İstanbul Sözleşmesi senin de ifade ettiğin gibi bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi. İnsan hakları sözleşmeleri işte bugün yerli ve milli sözleşmede yaparız gibi bir takım argümanların tam karşısında durarak aslında uluslararası örgütlerin özellikle de Birleşmiş Milletler Avrupa Konseyi gibi bölgesel ya da küresel örgütlerin bir araya gelerek bir zemin oluşturarak ortaya koydukları sözleşmelerdir. İnsan hakları kavramı her ne kadar bazı kuramcılar bunu ta Magna Carta'ya kadar götürse de aslında İkinci Dünya Savaşı sonrasına tarihlemek mümkün. Bir uluslararası hukuk dalı olarak insan hakları hukukunu 1948 UDHR'dan yani insan hakları evrensel bildirgesinden bahsediyorum aslında şu anda. Hemen İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında çoğunluğun azınlığa hükmetmesini ve o barbarlığı, zalimliği ortadan kaldırabilmek için her insanın doğuştan sadece insan olduğu için bir takım hakları elinde tuttuğuna dair bir fikirdir. Aslında bir felsefedir insan hakları hukuku. İnsan hakları sözleşmeleri 48'ten itibaren hem Birleşmiş Milletler'de hem de az önce söylediğim gibi Avrupa Konseyi gibi bölgesel nitelikli kuruluşlarda şekillendirilmiş, detaylandırılmış. Politik haklar sözleşmelerimiz var, kültürel sosyal haklar sözleşmelerimiz var. Bununla birlikte bazı dezavantajlı ya da azınlık gruplara ilişkin özel koruma sözleşmelerimiz de var. Örneğin ırka dayalı ayrımcılığın, işte kadınlara yönelik ayrımcılığın ya da engelli bireylere yönelik ayrımcılığın özellikle önlenmesini bu alanda özellikle altını çizen sözleşmeler var. İşte İstanbul Sözleşmesi de böyle bir sözleşme. İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi'nin bir sözleşmesi. Bir de bizim Birleşmiş Milletler'de bir kadın sözleşmemiz var. O da CEDAW, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi. Tabii Birleşmiş Milletler Sözleşmesi olan CEDAW'un tarihi daha eskiye dayanıyor İstanbul Sözleşmesi'nden. İstanbul Sözleşmesi'ne giden yol aslında Türkiye'de Türkiye için özellikle anlamlı. Çünkü 2009 Nahide Opuz vs. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ile bu yolun açıldığını, daha doğrusu bu yolun yol taşlarının daha da hızlı bir şekilde temizlendiğini ifade etmek mümkün. Nahide Opuz Türkiye davası, isminden belli olduğu gibi Türkiye'ye yönelik bir başvuruydu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde. Başvurucu defaatle şiddete, ev içi şiddetini savcılığa rapor etmesine karşılık savcılık hiçbir önlem almamış. Defaatle şiddet uygulayan faille başvurucuyu barıştırmış, evine göndermiş, hiçbir aksiyon almayarak başvurucuyu korumamış ve nihayetinde de başvurucunun bir aile bireyinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu mahkumiyetten ve mahkeme önüne gelen Nahide Opuz başvurusunda Türkiye'yi mahkum etti. Kadını, yani Nahide Opuz başvurucuyu ve başvurucunun ailesini koruyamama, tabii bu beklenen bir sonuçtu. Ama bizim için önemli olan, uluslararası insan hakları hukuk açısından önemli olan şey, ayrımcılık yasağıyla birlikte bir mahkumiyet kurdu. Yani şunu dedi mahkeme. Sen bu kadını defaatle başvurmasına rağmen ve sana somut deliller ortaya koymuş olmasına rağmen eve gönderdin ve aslında bu bir kadına yönelik ayrımcılıktı. Yani sen aslında kadına yönelik şiddetin çok da önemli bir şey olmadığını düşündün. Bununla ilgili pozitif yükümlülüklerini yerine getirmedin. Dolayısıyla yaşam hakkının yanı sıra ayrımcılıktan ben bunu kuruyorum dedi. Yani ayrımcılıkla yaşam hakkını birlikte ele aldı. 2009 sonrasında tabii daha öncesinde konseyde bir takım zaten çalışmalar vardı. Kadına yönelik şiddet ayrı odağında ve hane içi şiddet ayrı odağında iki çalışma grubunun yürüttüğü çalışmalar vardı. Nahide Opuz'la birlikte dediğim gibi bu ivme kazandı. Ve nihayetinde 2011'de imzaya açılıyor İstanbul'da. Buraları biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi adını zaten buradan alıyor. Sözleşmenin bizim için devrimsel mahiyette olması aslında diğer insan hakları hukuku sözleşmelerinde görmediğimiz bir felsefi temele diyelim dayanıyor olması. Bu da şu, sözleşme çok net bir şekilde kadınların erkeklerle çok net bir şekilde patriyarkanın altını çiziyor ve tarihsel yüzyıllar boyunca kadının ikinci plana atıldığını ve şiddetin de işte bu ikinci plana atılmanın, bu ayrımcılığın bir tezahürü, en büyük somut tezahürlerinden biri olduğunu altını çiziyor. Bu anlamda bir insan hakları hukuk sözleşmesinde görmeyeceğimiz kadar net bir felsefi çizgisi var, çıkışı var. Sözleşme tabii şiddete böyle bir perspektiften yaklaştığı için sadece kadını şiddet olduktan sonra bir takım mekanizmaların işletilmesine değil, önleme, şiddeti önleme ve şiddeti koruma mekanizmaları kurarak ve dahası devletlere, yani taraf devletlere, bu alanda, yani toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama alanında politikalar, kapsamlı politikalar üretme noktasında da yükümlülük yüklemesi bakımından diğer insan hakları hukuku sözleşmelerinden oldukça farklılaştığını söylemek mümkün. Şimdi bu teknik bilgiyi zaten artık hepimiz bir anlamda dediğim gibi ezberlemiş gibi olduk. Birazcık yakın tarihteki tartışmalara ve bu tartışmaların aslında ne ifade ettiğine belki hukuk, insan hakları hukuk felsefesi üzerinden bakmak gerekir. Şimdi biliyorsunuz sözleşme nas değildir demesini takiben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir takım tartışmalar alevlendi. İşte sözleşmeye ilişkin görüşler, hisler, duygular, düşünceler paylaşıldı. Bunlar işte bir takım şirketler paylaştılar, işte sivil toplum örgütlerinin yanı sıra belediyeler, siyasetçilerin yanı sıra toplumdan pek çok kişi bir insan hakları hukuku sözleşmesi ile ilgili olarak görüş beyan etti. Aralarında bir yatak firmasından tutun, bir işte süt ürünleri şirketine kadar ilginç bir deneyimin içinden geçtik aslında. Bir insan hakları sözleşmesine dair özel şirketlerin bile fikir beyan ettiği bir süreçti. Neden böyle oldu? Çünkü aslında tamamen suni bir gündemle, hiç gündemimizde yokken bu sözleşmeden çıkılması, işte bu sözleşmenin işte bir takım işte aileyi yıktığına ve işte bir takım üçüncü cinsiyet gibi işte çok da dillendirmek istemiyorum çünkü o kadar mantığıma oturmuyor ki, mantığıma oturmayan şeyleri hatırlayamıyorum. Böyle argümanlarla ortaya konulduğu için bu tartışmalar, bir yatak şirketi bile tabii bunu savunmak durumunda kalabildi. Peki bu tartışmaların, yani iktidar ve yürütücüler ağzından, bunların nezdinde, bunların seviyesinde bir insan hakları hukuku sözleşmesini tartışmaya açmak ne demek? Daha doğrusu insan hakları sözleşmeleri birer toplumsal mütabakat metinleri. Yani aynı anayasada da olduğu gibi mesela anayasanın da anayasaların öyle metinleri olduğu söylenir. Yani toplumsal mutabakat metinleri oldukları kabul edilir teoride. Tabii ki öyle bir şey. Yani hani doğar doğmaz bir social contract'a tabii ki imza atmıyor bir vatandaş ama böyle olduğu buradan çıkış düşünülür. Peki insan hakları sözleşmelerinde de mesela Türkiye ifade edildiği gibi topluma mesela sorabiliyor muyuz? Mesela referanduma götürebiliyor muyuz? Yani toplumun mutabakatını arıyor muyuz insan hakları sözleşmelerinde? Çok tanıdık yine bir tartışma, idam tartışması mesela. Son zamanlarda da yine gündemde ve Türkiye'nin gündeminde işte bir yılda bir, iki yılda bir, üç yılda bir böyle gelir bu. İşte toplum istiyorsa getirelim, topluma soralım vesaire. İstanbul Sözleşmesi'nde de bu oldu ve hakikaten de anketler yayınlandı. Farklı şirketler, anketler insanlara sordular sözleşmeden çıkılmalı mı, çıkılmamalı mı diye falan. Şimdi 2009 yılında İsviçre'de bir referandum oldu. Mevzu şuydu, İsviçre'de cami minarelerinin şehrin görüntüsünü, daha doğrusu dokusunu bozduğundan hareketle işte minarelerin yasaklanması, daha doğrusu yeni minare yapılmaması yönünde bir şey, yasal düzenleme referanduma, halka sunuldu. O zamanlar Türkiye'nin ilgili hem dışişlerinden hem de bürokratları biraz buraya gelmeden önce ben de baktım tekrardan. İşte insan hakları referanduma konu edilemez. Temel haklar işte referanduma konu edilemez gibi bir takım haberler var o tarihlerde. Sonra ne oldu? %57 ya da 56 çok net şu an hatırlamıyorum. İsviçre'deki referandumda evet yasaklansın denildi ve aslında ibadet hakkıyla birebir alakalı bir husus böylelikle halka yani referanduma götürülmek suretiyle yasaklanmış oldu. Şimdi biraz daha yakın tarihe gelirsek 2012, 2013, 2014'te de Avrupa'da özellikle bugünkü gündemle aslında paralel Slovenya, Slovakya, Romanya yanılmıyorsam Hırvatistan'da da böyle bir girişim oldu. Yine bazı hakları, bazı temel hakları referandum konusu etme yönünde girişimler oldu. İlginçtir ki bunların şöyle bir aynılığı var, benzerliği var. Coalition for Family, işte aile için bir birliktelik, işte işte aileyi koruma için işte müttefiklik gibi gruplarla bu isimlerle toplumsal geleneklerin, daha doğrusu toplumsal aile geleneklerinin muhafaza edilmesi, bu anlamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin yasalardan çıkarılması, özellikle same-sex marriage dediğimiz eşcinsel evliliğine cevaz verilmediğine dair yasal düzenlemelerin daha bold bir şekilde çizilmesine yönelik talepleri vardı bu grupların. Ve Slovenya'da ve Slovakya'da mesela referanduma gidildi. Neyse ki çok çok az bir katılım olduğu için ve yani gerekli bağlayıcılığını kazanmasının altında bir katılım olduğu için bunlar hukuki bir sonuç doğurmadılar. Peki ya durum böyle olmasaydı? Gerçekten de bugün de Türkiye'deki tartışmalarda olduğu gibi gerçekten de topluma eşcinsel evlilikleri yasaklansın mı? Ya da daha farklı bir örnekle turuncu renkli, turuncu saçlı kadınlar diyelim ki akşam 9'dan sonra sokağa çıksın mı çıkmasın mı? Ya da biraz daha değiştirelim örneği. Bu çok marjinal oldu. Bir toplumda mesela geleneklerinden dolayı siyah saçlı ve mavi gözlü boyu da işte 1.30'un altında olan insanlar geleneksel olarak işte bir takım şeytan, sapkın, kötü lükleri yayan bir inanışa sahip olduğu düşünülsün. Böyle bir geleneğe sahip olan toplumda bu insanları işte ne diyelim bu insanları işte günün 18 ya da 19 saati çalıştırmak, ücretsiz çalıştırmak mümkün olsun mu diye bir referanduma mesela gidildiğini hayal edelim. Burada bir insana şey geliyor değil mi? Yani böyle bir şey olabilir mi? Hadi bir örnek daha verelim. Ezeli mahallesinde, mahalleliye soralım. Benim yaşadığım mahalleye soralım ve Ezel işte ne diyelim tacize uğradığında ya da şiddete uğradığında ya da Ezel'in evlerini ya da arabasını ya da mülkünü gasp edebilirsiniz. Edebilir miyiz, edemez miyiz diye mahalleliye soralım. Şimdi burada bir anormallik var değil mi? Yani demokrasinin çıkış noktası olan, yani azınlığın çoğunluğa karşı korunması fikri demokrasinin zaten temeli değil mi? Bunun için insan hakları var. Hatta geçiniz insan haklarını, bunun için devlet var. Devlet mekanizması ve hukuk mekanizması bunun için var. Siz ezelin zaten korunması gereken gruba, yani mahalleliye ezelin haklarını oylattırırsanız muhtemelen onun sonucu bellidir. Mahalleli zaten belli bir sonuca hükmedecektir. Peki İstanbul Sözleşmesi tartışmasında siz kadınların haklarını, daha doğrusu kadınların, bunu artık istatistikler söylüyor, ben söylemiyorum, %96 oranında erkekler tarafından öldürüldüğünü, kadınları öldürenlere, kadınlara şiddet uygulayanlara, kadınlara şiddet uygulayıp uygulayamayacaklarını, daha doğrusu bu hakkın meşruiyetine dair bir referandum yaparsanız zaten onun sonucu bellidir ve orada artık referandumun esas işlevi olan, yani demokrasi, bir demokrasi aracı olmasının artık tam böyle tam tersi bir sonuç alırsınız. Yani aslında referandumlar pek tabii ki doğrudan demokrasi örneği olarak işletilebilir ve nihayetinde çok büyük kazanımların da tarihsel süreçte vesilesi olmuşlardır. Ama mesela 1960'larda Amerika'da şöyle bir referandum yapılsaydı, siyahlarla beyazlar evlenebilir mi? Muhtemelen 1960'da böyle bir referandum yapılsaydı sonuç hayır, evlenmemeli şeklinde çıkacaktı. Ama bu demek değildir ki bunların hakkı, yani bu insanların hakları popüler oya, daha doğrusu genelin düşüncesine bağlı kılınsın. İnsan hakları hukuku az önce söylediğim gibi tam olarak zaten çoğunluğa karşı azınlığı koruduğu ve azınlığın haklarını bizatihi çoğunluktan, yani bir ötekinden koruduğu için önemli ve kıymetlidir. Bunun altında yatan düşünce, hakları ne devletin, ne toplumun, ya da bir başka kurumun size vermesi değil, bizatihi insan olduğunuz için doğar doğmaz, dünyanın neresinde olursanız olun, işte insan haklarının evrenselliği dediğimiz şey, hangi ırktan veya hangi cinsiyetten veya hangi sosyal statüden olursanız olun, eşit ve hür ve haklardan yararlanma bağlamında eşit insanlar olduğunuzun altını çizen aslında fikir, felsefi fikir veya uluslararası metinlerdir. Yani bir anlamda demokrasiyi çoğunluğun tiranı ya da çoğunluğun zalimliğine dönüştürmemek için aslında. Şimdi Türkiye'deki tartışmaları pandeminin başına, yani Mart ayına biraz gitmek istiyorum. Hepinizin hatırlayacağı gibi bir Diyanet fetvası oldu. Bu Diyanet fetvasında yani dünyadaki bütün hareketi, uluslararası hareketi durduran, gümrükleri kapatan, bugün bizim bu yayını bu şekilde yapmamızı sağlayan küresel salgın, bir partner olmaksızın cinsel ilişkide bulunanlar, yani kendisi ona zina yapanlar diye ifade etti ve eşcinsellerle bir şekilde bağlantılı kuruldu. Ve bundan sonra da biliyorsunuz çok tartışmalar oldu, işte barolara soruşturma açılmasına kadar gitti maalesef süreç. Bu tartışmalar bizatihi şiddeti körükledi mi körüklemedi mi diye yapılan araştırmalarda LGBTİ örgütlerinin verdiği rakamlar maalesef pek iç açıcı değil. Çünkü gerçekten de eğer sizler zaten hakları bizatihi tesis etmekle veya yürütmekle yükümlü insanlar veya yöneticilerseniz ve bu tartışmaları bu şekilde kamusal bir şekilde tartışmaya, bu argümanları tartışmaya açıyorsanız, bizatihi kolluk, sizin altınızdaki bürokratlar veya sahada çalışan, işte ŞÖNİM'de, ya daha doğrusu şiddete uğradığında bir insanın gidebileceği mekanizmalarda çalışanların sizin bu söylediklerinizden motivasyonel anlamda nasıl etkilendiğini mutlaka test etmek durumundasınız. Bu Mart fetvasından ve tartışmalardan sonra isteyen istediği şekilde homofobisini ve transfobisini ifade edebilme özgürlüğüne sahip olduktan sonra Maçka'da, Avcılar'da, Antalya'da, İstanbul'un pek çok farklı ilçesinde maalesef transfobik ve homofobik saldırılar meydana geldi. Ve dahası kolluğun yine hiçbir şey yapmadığını, daha doğrusu mesela şöyle bir cümle kurduğunu, siz zaten alışıksınız gibi hem görevini yerine getirmeyip hem de dahası suç işlediğine şahit olduk. Bunlar var yok muydu bu saldırılar? Elbette vardı. Ama bir Diyanet İşleri ya da bir İçişleri Bakanı veya işte politikaların aynı zamanda yürütülmesinden sorumlu, özellikle İçişleri Bakanı'nın bu anlamda çok büyük sorumluluğu vardır. Çünkü altında bir polis teşkilatı var. İnsan haklarının bu söylemlerle tartışılması, bu düzlemdeki insanlarca tartışılması pek tabii ki uygulamada sorunları beraberinde getirecektir. Bu hani doğal bir analoji aslında. Ayrımcılığı ve önyargıları körüklediği için. Şimdi insan hakları sözleşmelerinin tartışılmaya açılıp açılmaması, daha doğrusu toplumsal mutabakat metinleri olup olmamasına istinaden şöyle de bir şey var. Muhakkak ki ben de derneğimde savunuculuk faaliyeti yapıyorum ve insanlar muhakkak ki örgütlenip taleplerini, haklarına dair farklı yorumları ya da yepyeni ya da olanın değiştirilmesi yönünde ya da yepyeni mekanizmalar kurulması yönünde çalışmalar yapabilirler, örgütlenebilirler. Hem ifade özgürlüğü hem de örgütlenme özgürlüğü bağlamında. Bu anlamda tabii ki savunucuları denilen işte ismini ifade etmek istemediğim gruplar da örgütlenebilir. Buralarda hiçbir sıkıntı yok. Zaten örgütleniyorlar da. Fakat sonuç önemli olan şudur. İnsan hakları sözleşmelerini eğer hükümet görevlileri seviyesinde, mesela bir İçişleri Bakanı seviyesinde ya da mesela bir değil mi, buna da sosyal medyadan tanık olduk. İl Sağlık Müdürü seviyesinde bu insanların kamuoyu önünde tartışmasına izin verirseniz sistematik olarak ve de bunu bir politik ajanda olarak yaparsanız artık burada hukukun konusu olmaktan çıkıp artık siyaset biliminin konusu yapmaya çalıştığınızın aslında ifadesi oluyor bunlar. Biz bütçe görüşmelerine dair ya da mecliste geçen herhangi bir yasaya dair halka bu kadar soruyor muyuz? Ya da referanduma gidelim, halk istiyorsa şöyle yapalım, böyle yapalım gibi bir doğrudan demokrasi anlayışımız var mı? Yok. Şu yok mu? Bu da var. Şunları da yine ifade etmek lazım. Savunuculuk çalışmaları bağlamında lobicilik yapmıyor muyuz? Yapılamıyor mu? Ve bunun bir meşru, legitimate bir amaç değil mi? Araç değil mi? Özür dilerim. Pek tabii ki öyle. Ama haklardan geri gidiş veya progresif bir adım olup olmaması önemli. Venedik Komisyonu'nun ta 2001 senesine tarihlenen referandumlara ilişkin bir rehberi var. Burada diyor ki referandumlara hiçbir şekilde insan haklarını, hukukun üstünlüğü ilkesini ve uluslararası insan haklarıyla korunan çerçeveyi referandumlara götüremezsiniz. Bu çok net bir uluslararası hukuk kuralıdır. Son olarak şunu söyleyelim. Uluslararası insan hakları sözleşmeleri, çünkü bu da ilginç bir argüman. İşte Batı'nın ya da şunun bunun dayatmasıdır ve biz de kendi haklarımızı kendimiz yorumlayacağız. Bu fikir yine meşru bir fikirdir. Bu fikir tartışılan bir fikirdir. Nihayetinde sözleşmeler devlet eşit egemenliğe uyarınca devletlerin üzerinde konumlanamaz. Devletler isterse ve buna irade gösterirlerse sözleşmelere imza atarlar ve bu anlamda da çekilebilirler. Ama insan hakları sözleşmelerinden çekilmek uluslararası insan hakları hukukunun ve bu sistemin hukuk devleti olmanın gerisine düşmek demektir. Tartışmayı buradan yürütmeyi istiyorum ve kanalı, daha doğrusu biz bir yol deriz uluslararası yolda. Ben bu yoldan direksiyonumu çevireceğim demektir ve bu artık hukukun konusu değil, politikanın ve siyaset biliminin konusudur. Ben bugün sadece buraya odaklanmayı tercih ettim. Çünkü hep işte sözleşmenin X maddesi, Y maddesi. Sözleşmenin X ya da Y maddesini halkın bizatihi bilip bilmemesi önemli değil. Yani dünyanın en ayrımcılıkla mücadelede en iyi yasalarını getirin. En iyi mekanizmaları kurun. Eğer yürütücüler olarak onları uygulayacak, onları hayata geçirecek bir motivasyonunuz yoksa hiçbir şekilde ayrımcılıkla ve şiddetle zaten mücadele etmeniz beklenemez, mümkün değil. İşte İstanbul Sözleşmesi de tam olarak bunun örneği. Yani İstanbul Sözleşmesi zembille inmedi. Türkiye, zannediyorum Sevgi Hocam çok daha güzel anlatacaktır kendi konuşmasında. Türkiye'nin zaten içinde olduğu bir süreç sonunda imzalandı ve bir uluslararası hukuk sözleşmesi orada oralarda bir yerde asılı değil. Sonra 62-84'le iç hukukumuza da yansıdı ve bugün 81 ilde açılan şiddet önleme merkezleri, 183 hatları, yani bürokratik de bir takım bir şeyler yapıldı. İşte bunlar şiddetle mücadele ve ayrımcılıkla mücadelede bir motivasyon göstergeleridir. Tıpkı bugün bu tartışmaların suni bir şekilde yaratılıp işte XYZ şirketlerinin anket şirketlerine konu edilmesi ne veya işte ne bileyim hiç alakasız işte süt yoğurt ürünleriyle ilgilenen bir şirketin dahi açıklama yapmasına vardıracak kadar tartışmaya açmakta diyeyim. Burada böyle yavaşça bırakayım. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Aslında senin söylediklerin benim aklıma tabii şunu da getirdi. Ya bu topraklarda ne zaman hak ve özgürlükler mücadelesi olsa mutlaka bunu bir ithal, işte dış mihrak gibi gerekçelerle karalama bir evet klişesiyle karşılaşırız. Aslında hem söylediklerin çok önemli. Belki onların altı çizmek lazım. Yani bu meselenin Naide Opuz davasıyla da ilişkisi var. Bu süreci yaratanlar içerisinde bu topraklardan kadınlar da var. Ama aynı zamanda bizim Osmanlı feminist anneannelerimiz ve babaannelerimiz de var. Yani hani uzun yıllardır kadın hakları mücadelesi yürüyor. Yürüten bir sürü kadın var. Dolayısıyla aslında bu sözleşmenin de var olmasını isteyen bu toplumda bir sürü kadın ve bir sürü hatta kadın erkek birey var. Bunu da görüyoruz. Hani bu tabii ki insan hakları sözleşmesi senin de bahsettiğin gibi belirli koşullarda, yani meselenin tabii ki arka planının ne olduğu, neye yaradığını anlatmak ve konuşmak, kamusal bir konuşma haline getirmek negatif bir şey değil. Ama orada bir insan hakları alanı var. Ama bir yandan da bu alan içinde mücadele eden aslında yüzlerce, binlerce, milyonlarca kadın var. Buradan hemen Sevgi Hocam'a geçeyim. Önce ondan bahsedeyim. Ama arada şunu unuttum. Eklemiş olayım. Bu yayın YouTube'dan ve Instagram'dan yayınlanıyor. Dolayısıyla oradan sorular gelirse ben onları size aktaracağım. Arada o yüzden cihazlara bakacağım. Oralardan sorularınızı yazabilirsiniz. Sevgi Hocam'ın konuşmasından sonra ben soruları yönelteceğim. Sevgi Uçan Çubukçu, doçent doktor Sevgi Uçan Çubukçu, lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, yüksek lisans derecesinde Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapıyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde başlayan asistanlığına 2000 yılından itibaren Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne devam ediyor. Siyaset bilimine giriş, siyasal düşünceler tarihi, modern siyasal kuram ve tartışmalar, demokrasi teorisi, küreselleşme ve siyaset teorisi derslerini veriyor. Ayrıca kadın çalışmaları bilim dalı yüksek lisans programında feminist teoriler ve feminist teori okumaları derslerini üstleniyor. 2014-2016 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin müdürlüğünü yapıyor. Halen de Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Programı'nda Kültürel Çalışmalar 1 ve 2 derslerini veriyor. Çok sayıda eğitim ve araştırma projesinde yer alıyor Sevgi Hocam. İstanbul Üniversitesi bünyesinde Emniyetteyiz başlıklı, kadına yönelik şiddete dair farkındalık konulu AB projesi yürütücülerinden kendisi. Ve halen Bremen Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümüyle Türkiye'de üniversitelerde kadın ve toplumsal cinsiyet araştırma merkezlerinin kurumsallaşması konulu bir araştırma projesinin yürütücülüğünü yapıyor. İngiltere'de LSE ve SOAS'ta misafir araştırmacı olarak bulunmuş. ABD, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli üniversitelerde kadın, toplumsal cinsiyet, feminizm konularında seminerler ve konferanslar veriyor. Mor Çatı Kurucular Kurulu'nda Eşitiz Kadın Grubu üyesi. Aynı zamanda Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul ve TÜSES Yönetim Kurulu üyesi. Diyeyim ve bu İstanbul Sözleşmesi'nin bizim için hem yine sizin bakış açınızdan anlamını ve hem de eşitlik için kadın platformunu sizden dinleyelim.
Teşekkür ederim Başakcığım. Ne güzel gene böyle bir etkinlikte bir araya gelmemiz, ezelle de öyle. Çok teşekkür ediyoruz bu organizasyona. Çok da hoş bu hafıza çalışmaları ve adalet arayışları. Her ikisine de çok tekabül eden bir konu üstelik bugün bizi bir araya getiren konu. Bana söylen, onu da paylaşmadan edemeyeceğim. Telefonda bana söylerken arkadaşım hafıza yürüyüşleri yapıyoruz, hafıza çalışmaları yapıyoruz ama bir de inşa edilmekte olan hafıza var yaşadığımız zamanlar içinde dedi ve beni o cümleyle bağladı aslında. Müthiş bir ifadeydi gerçekten. Teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi İstanbul Sözleşmesi tabii İstanbul Sözleşmesi ne kadar katmanlı, kendisinden ne kadar çok anlama sahip, kendisinin çok ötesinde artık politik, siyasi, ekonomik, kültürel, mikro ve makro düzeyde, ulusal ve uluslararası ölçekte anlamlar taşıyan bir konu. Onun için gerçekten biraz önce Ezel de söyledi, İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğu çok önemli, tabii içeriği çok önemli, çok çok önemli içeriği. Bunun bilinmesi de çok önemli içeriğinin. Ama artık bu içerikten ve bunun ne anlam ifade ettiğinden öte bu metnin şu yaşadığımız zamanlarda bütün dünyada ve Türkiye'de aslında politik bağlamı daha önemli hale geldi. Zaten her zaman da politikanın konusu haline getirmeye çalıştığımız bir konudur bu. Sadece bugün hani politik bağlamda bir araç olarak kullanılıyor ama çok ilginç bir paradoks. Biz kadın hareketinde de aslında 10 yıllarca bu konuları politikanın konusu haline getirmeye çalıştık. Çok ilginç ve bütün bu metinlerde böyle ortaya çıktı. Hem uluslararası şeyde bir paradoks tabii bu. Hem uluslararası platformlarda hem de ulusal platformlarda. Dolayısıyla böylesine aslında çok katmanlı bir anlama sahip sözleşme. Ama gene de çok hani kısaca bizi şimdi izleyenler tarafından neden önemli bu sözleşme? Ezel kaç yılında imzalandığını falan şöyle bir özet geçtiği için hiç girmeyeceğim oralara. Zaten bunlar bir tıklamayla önümüze çıkan bilgiler. Ama bağlamsal konuşmak burada daha önemli. Dolayısıyla niye önemli bu sözleşme? Bir defa uluslararası alanda gerçekten elbette daha önce SEDAV var. SEDAV da hem Birleşmiş Milletler'deki feministlerin desteğiyle hem de bütün ulusal ölçeklerdeki kadın hareketinin büyük çabalarıyla hem işte birinci dalga biraz önce Başak ifade etti hem de ikinci dalga dünya feministlerinin çabalarıyla oluşturulmuş Birleşmiş Milletler'in ilk kez kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesine dönük tanımlanmış, uluslararası alanda bir metin haline getirilmiş ve bir aslında yol haritası çizmiş bütün devletlere bir sözleşmedir biliyorsunuz ve çok önemli bir de manivel olmuştur. Zaten bütün uluslararası evrensel insan hakları metinleri esas önemi biz kadınlar ve bütün aslında hak mücadelesi veren toplumsal gruplar için önemi şuradadır, maniveladır. Aslında metinlerin kendisi ortaya çıktığı zaman bu sorunlar yeni tanımlanmış, yeni tanınmış ve görülmüş olur. Ondan sonra bu sorunların etrafında bu işte ayrımcılık, ezme ve ezilme ilişkisi, sömürü ilişkisi hangi bağlamda, hangi terminolojiyi kullanırsak kullanalım. Ondan sonra o toplumlarda, o ölçeklerde bu onların uygulamada ortadan kalkmasına dönük referans metinlerdir. Önemi buradadır uluslararası insan haklarına ilişkin oluşturulmuş metinlerin. Şunu da vurgulamak gerekir tabii bu arada. Anayasal metinlerdir bunlar. Yani bu metinlerin tartışılması aslında anayasanın da ihlali demektir. Çünkü nedir? Örneğin Türkiye Anayasası, Ezel hukukçu, beni doğrular burada bir yanlış ifadem olursa, anayasamıza göre uluslararası sözleşmelere imza verdiğimiz metinlerden evet, elbette egemen devletlerin kendi tasarrufundadır tabii ki. Ama bu sözleşmelerin bir takım böyle şeylerle, tabiri caizse hüllevari şeylerle değiştirilmesi, vazgeçilmesi gibi şeyler anayasaya da aykırıdır aslında. Bunun da çok iyi bilinmesi gerekir. Toplumsal alanda aynı zamanda. Yani bu boyutlarıyla hiç tartışılmadan hakikaten bizi böyle bir iki maddenin etrafında çok yapay tartışmalar. Ne o? Sözleşmenin dördüncü maddesi işte efendim eşcinsel evlilikleri ilişkileri körüklermiş de eşcinselliği şey yaparmış da falan da filan da gerçekten de böyle sade suya trit dediğimiz konular hiç gerçekliği olmayan şeylerle ya da yerli ve milli değil ya da aileyi şey yapıyor gibi dinamikliyor gibi bir takım gerçekten de çok arkaik aslı astarı olmayan sözleşmenin de hiç esasına uygun olmayan bir takım konular tartışılıyor aslında. Bunların gerçekle şöyle ilgisi yok. aileyle ilişkili bir metin değil bu metin zaten, sözleşme. Sözleşme kadınlara dönük toplumsal cinsiyet temelli her türlü şiddetin önlenmesi, ortadan kaldırılması için devletlere yükümlülük ve sorumluluk tanımlayan bir metin. Ayrıntılı bir biçimde ve bağlayıcı bir metin. Şeyi de ayırt edici özelliği de burada. Sonuç olarak bunun aile içinde olmuş, aile dışında olmuş, hangi cinsiyette olmuş ama toplumsal cinsiyet temelli şiddet olması tanımlanıyor burada. Dolayısıyla burada bir cinsiyet falan belirtilmiyor zaten. Kadınların oluyor olması tabii cinsiyet olarak, özel olarak toplumsal cinsiyet temelli şiddetin kadınlara yönelik şiddet olarak zuhur etmesinde bütün dünyada. Patriarka bu demek zaten. Şimdi burada diğer şey ise hani eşcinsellik, Ezel oraya değindi ama ben de değinmeden edemeyeceğim. Çünkü çok saçma sapan şeyler. Böyle bir şey yok zaten. Her türlü ayrımcılığın engellenmesine dönük bir ifade var. Bu ayrımcılıklar 20 küsur ayrımcılık olarak tanımlanmış sözleşmede. Bunlardan biri de evet cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet kimliği, cinsel kimlik tercih sadece bir şeyle geçiyor orada. Bunun yanı sıra ırk, dil, din, siyasi görüş, yaş, renk, her türlü ayrımcılığa neden olan olabilecek farklılıklar tanımlanmış vaziyette sözleşmede. Dördüncü madde zannediyorum ayrımcılıklara ilişkin tanımlanan. Dolayısıyla bu farklılıklardan biri de evet cinsel kimlikler. Elbette bu da tanık orada konacak. Diğer mesele aile meselesi. Ben bir ne kadar ilginç. Aslında ortalıktaki tartışma birden bizi de bunları gerçekten cevap vermeye de itiyor. Ama vermiş de olalım. Aile meselesi de. Aileyle hiçbir, yani aile kadına yönelik şiddeti üreten en önemli kurumlardan biri ise tabii ki ailede de şiddetin önlenmesine ilişkin orada tedbirler alınacak ve devletler bununla ilgili sorumludur. Tam tersi ailelerin, bütün cinsiyetlerin barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için aileyi de güçlendiren bir metin. Tam tersi aslında toplumsal alanda ya da siyasal söylemlerde bütün bu gerici, kökten dinci çevrelerin kullandığı argümanların tam tersi şeyler mevcut İstanbul Sözleşmesi'nde. Bunların aslında böyle ifade edilmesi önemli. Neden önemli dedik? Evet, kadına yönelik şiddeti politikanın konusu haline getirmesi ve bağlayıcı neredeyse ilk metin olması ve hala da tek metin uluslararası sözleşme olması çok önemli. Sözleşme ile bir başka önemi şiddetin, kadına yönelik şiddetin bütün toplumlarda görünürlüğünün artmış olması. Şimdi bu da bir başka tartışma. Hani yanlış argümanlara aslında cevap veren bir nokta. Neden önemliye verdiğimiz bu şey. O nedir? Çokça görüyoruz gene bu hani sözleşme karşıtı argümanlar. Bunlar tabii daha hegemonik alanda yer buldukları için yalanın kendisi bir doğru olarak ortaya çıkıyor. Neymiş efendim, sözleşmeden sonra kadına yönelik şiddet artmış. Böyle bir şey yok. Neden? Çünkü bütün toplumlarda kadına yönelik şiddet tanımlandığında, yani patriyarkal şiddet tanımlandığında, o şiddetin türleri görülmeye başladığında eskiden normal kabul edilen, şiddet gibi görülmeyen şeyler, ilişki biçimleri, davranışlar, kodlar, rol yüklemeleri artık şiddet olarak tanımlandığı için ve bu sözleşmede de buna ilişkin yaptırımlar la devletler yükümlü kılındığı için, yaptırım uygulamakla daha doğrusu, işte kovuşturma, cezalandırma, şiddete uğrayanın emniyete korunmaya alınması, güvenli ortam ve benzeri. Bir sürü bunlar sözleşmede yazılıyor zaten. Bunları belki ayrıntılı konuşmamıza gerek yok. Açılıp okunabilir internet ortamında da. Dolayısıyla bunları yükümlülük altına alındığı için, sorumluluk verildiği için devletlere, kamu kurumlarına ne oluyor? Şiddet olarak görülmeyen bir sürü şey şiddet olarak görülmüş oluyor. Şiddetin farklı bir sürü türü. Psikolojik şiddetten ekonomik şiddete, değil mi? Bu da biz kadın hareketinin aslında yıllarca, 80'li yıllardan beri tanımlamaya çalıştığı, şiddet tanımının içine sokmaya çalıştığı şeylerdir bunlar. İlişki kodlarıdır, şiddet türleridir. Bırakın bunları, fiziki şiddet dediğimizde bile biz 1980'lerde Dayağa Karşı Kadın Dayanışması'nda ben üniversite öğrencisiydim o miting sırasında, o ilk yürüyüşte yani. Şöyle bir bakarlardı, 2000 kişiydik zaten yürüyen. Şöyle bir herkes bakardı, herhalde bu insanlar şiddet görüyor, onun için yürüyorlar falan gibi. Yani şiddetin, insanlar yaşadıkları şeyin bir şiddet olduğunu bile görmüyordu. Dolayısıyla şiddet rakamlarının artmış olması, kayıtlara geçiyor olması. Çünkü bu da İstanbul Sözleşmesi'nin söylediği yükümlülüklerden biridir. Şiddetin bütün türlerine ilişkin kayıt tutacaksınız. Yani envanter çıkaracaksınız. Envanterler bir türlü çıkmıyor zaten. Bu da aslında bir kamusal sorumluluk. En önemli sorumluluk. Bu olduğu zaman, yani envanterler çıktığı zaman, bütün bu datalar, veriler, o zaman hem bütün devletler arası karşılaştırmalı şiddet türleri, farklılıkları, hükümetlerin bu konudaki tutum farklılıkları ortaya çıkacak Birleşmiş Milletler'de falan. Orada da biliyorsunuz bu konuda raporlar var. Aynen İstanbul Sözleşmesi'nin Grevio raporları gibi, yani denetleme raporları gibi bunlar çıkacak. Dolayısıyla bu raporlarda çıkamıyor tabii bu sağlıklı envanter sistemleri hala. İşte biz kadın hareketi olarak bunlarla uğraşırken, bütün bu uygulamalarda bu datalar, veriler, araştırmalar, istatistikler çıkmalı diye tam tersi başka bir şeyle şimdi aslında mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Ama şiddetin görünürlüğünün artmış olmasından dolayı bugün şiddet arttı diyorlar. Ha tabii başka bir nedeni daha var, onu da belirtmeden edemeyeceğim. Tabii ki kadınlar eskisi gibi rıza göstermiyor yaşadıkları şiddete. Ne Doğu Anadolu'da yaşayan kadın, ne de İstanbul'un en merkezinde olan kadın. Artık öyle bir dönem yok. Evet, bir takım ekonomik bağımsızlığı olmaması gibi ya da belli çevrelerde yaşamak, coğrafi kısıtlılıklar gibi bir takım sosyoekonomik nedenler, ki burada da başka bir noktaya değineceğim. Neden kadına yönelik şiddet ve İstanbul Sözleşmesi'ne dair mücadelemizde bütüncül, yani sosyoekonomik boyutta da bakmamız gerektiğine dair önemli nedenler tam burada yatar. Çünkü o kadının ekonomik bağımsızlığı olmayınca o şiddet ortamından da çıkma iradesini gösteremiyor elbette. Gösteremez zaten, nereye gidecek? Dolayısıyla işte bütün bunların yükümlülüğünü de veriyor İstanbul Sözleşmesi'nin ayrıntıları. İçerik öylesine güçlü ve iyi düşünülmüş bir içerik ki, diyor ki sözleşme, siz o şiddet gören kadına, devlete diyor bunu, sen o şiddet gören kadına geçici nafaka vereceksin, geçici iş koşullarını sağlayacaksın, ikametgahını sağlayacaksın, güvenli ortamı sağlayacaksın. O erkeği kovuşturur iken, şiddet uygulayan erkeği, o kadının da ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam koşullarını güvence altına alacaksın der. Dolayısıyla gerçekten çok zengin ve önemli bir içerik mevcut. Şimdi böyle bir yerden konuşursak güzel, ezber bir yerden konuşursak içerik zaten o kadar anlamlı olmuyor. Dolayısıyla artık hayır diyen bir kadın var. Hayır diyen bir kadın olunca bugün Deniz Kandiyoti'nin çok güzel ve Fatma Gülberk Dayı'nın, tabii bunlar bizim hocalarımız, çok güzel ifadeleri, eril restorasyonun, ataerkil restorasyonun kriz dönemlerinde kendini yeniden konsolide etmek, yeniden inşa etmek için ilk şiddetini artırarak yönelttiği, hedeflediği toplumsal grupların başında, biz tarihten bunu biliyoruz zaten. Tarih bilgimiz bize bunu söylüyor. Kadınlardır. Kadınlara şiddet artar. Pandemi bile bunu bize gösterdi aslında. Kriz ve kapanma kadına yönelik şiddetin arttığını bize gösteriyor. Biz aslında bunu kadınların eşiğe bir türlü gelemedim ama bunları söylemeden de gelemiyorum. Aslında biz de orada bunları konuşuyor oluyoruz. Dolayısıyla bütün bu uluslararası küresel ölçekteki popülist diyelim, yeni sağ diyelim, bunlar bile aslında hızla eskiyor kavramlar. Ama totaliter ve otoriter diyebiliriz hala ve hala siyasi şeylerin, dalganın yükselişi diyelim bu son yaşadığımız ölçekte söylemleri kadını yeniden bir hedef haline getirdi. İşte sözleşme bağlamında Ezel de verdi örnekleri. Macaristan'dan Bulgaristan'a bütün bu ya da bütün bu Amerika'ya kadar örneklerini görebiliyoruz. Ve daha başka bir sürü örnek de var tabii ki. Ve hepsinin de, o da ilginç aslında, Türkiye bağlamında radikal İslamcı çevrelerden geliyor ve aynı referanslarla, mutlak din referanslarıyla geliyor. Bu diğer söz ettiğimiz coğrafyalarda da Katolik gibi daha radikal, köktenci bir takım din çevrelerinden geliyor ve aynı argümanlar, biliyor musunuz arkadaşlar? Aile ve eşcinsellik. Ya da işte cinsel yönelim, her yerde nasıl formüle ediliyorsa bütün bunlar, cinsel kimlik, cinsel tercih falan gibi, hepsinde aynı iki eksende gidiyor. Bu aslında, bu hatırlatmayı Türkiye'deki kökten dinci çevrelere de hatırlatmak lazım. Kökten dinci Hristiyan çevrelerle, Katolik çevrelerle nasıl aynı argümanları kullandıklarına dair hatırlatmayı da burada yapmış olalım. Dolayısıyla şiddetin görünürlüğünü artıran da bir şey tabii, görünürlüğünü ama şiddeti değil tabii ki sözleşme. Bir başka önemi esas olarak bir eşitlik talebi sözleşmenin içeriği. Çünkü hep söyleriz bunu, bütün bir literatür zaten bunun üzerine kuruludur. Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet temelli şiddet eşitsiz ilişkilerden kaynağını alır. Eşitsiz ilişkilerin olduğu yerde vücut bulur. Ve çok ilginç, onu yeni, ilginç değil tabii bizim için ama, ve onu yeniden üreten bir araç olarak da kullanılır. Bugün zaten aslında yaşadığımız şu politik ve toplumsal ortamdaki en önemli boyut da burada ortaya çıkıyor. Hem kaynağını, referansını oradan alıyor aslında, o hiyerarşik, patriarkal güç ilişkilerinden alıyor bu şiddet şeyini, kaynağını, hem de onu yeniden üreten bir araç olarak önümüze getiriliyor. Aslında istenen bir toplum modeli de burada ortaya çıkıyor. Patriarkal, kadının rızasına ve tabiyetine dayalı bir ataerkil toplum yapısının yeniden inşasına dayalı. Hristiyan, Katolik toplumlarda öyle, aşırı dinci Müslüman toplumlarda aynı şekilde ortaya çıkıyor bu şey. O nedenle de eşitlik farkındalığı ve bilinçlenmesini de yaratması açısından da çok önemli bu. Bakın şu tersinden bir iş yapmış oldu bu siyasal irade hükümet. İstanbul Sözleşmesi tartışmasını yaratarak aslında biz sadece kadın örgütleri bu sözleşmenin uygulanması için falan böyle müthiş mücadele verir ve çaba gösterirken, ya da feminist akademisyenler bunun üzerine işte bir külliyat ortaya çıkartmaya çalışırken, aslında birdenbire bütün toplumun bilinmesini sağladı bu tartışma. Bizim gibi tabii antidemokratik mekanizmaları güçlü toplumlarda ne yazık ki siyasal şeylerde tartışmalar hep buradan olur. Yani pozitif sonuçları da biz tersinden, negatif şeylerden çıkartmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki evet, siyasal kültürümüz de biraz böyle olduğu için, ama olsun, biz gene iyi tarafından görelim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır kampanyası, işte Ezel'in hepimizin içinde olduğu eşit platformunun yürüttüğü bu kampanya ile Türkiye'nin her yerinden çok sayıda kadın örgütünün, LGBT örgütünün olduğu ve karma örgütlerinin desteklediği bu platformun yaptığı bu kampanyayla İstanbul Sözleşmesi'nin ne anlama geldiği neredeyse her yerde bilinir hale geldi. Ne güzel. Bu da bizim kazancımız olsun bu süreçte. Yani farkındalık ve eşitlik talebine ilişkin bir şey aynı zamanda. Çünkü ve bu gerici çevreleri elbette rahatsız ediyor. Çok açık. Onun için de İstanbul Sözleşmesi bu tartışmaların bir aracı olarak da kullanılıyor. Dördüncü şey olarak zaten bu aslında aileyi güçlendiren bir içeriği var İstanbul Sözleşmesi'nin. Tam tersinden koyalım biz meseleyi. Bunu söyledik biraz önce işte. Bütün bu toplumsal cinsiyet kavramından rahatsız olunması. Aslında Başak da çok iyi hatırlar. Toplumsal, Ezel de çok iyi hatırlar. Toplumsal cinsiyet kavramını tam da kadın akademide kadın araştırmalarının değil mi bütün müfredatına soktuk. Bütün toplumsal cinsiyet politikalarının doğrudan devletin politikalarına bir terminoloji olarak girdi, bir kriter olarak girdi gibi pek çok şey. Ne güzel ki bu devletin, bugünkü siyasi iradenin alkışlayacağımız bir hareketle İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladığı dönemlerde de olumlu cevap verdiği, samimi ya da değil ama gördüğümüz buydu. Bir dönemde siyasi irade olarak bütün bunları da yapar iken birden toplumsal cinsiyet kavramı bir öcü haline getirildi. Bütün işte LGBT hareketi birdenbire bir şey tehdit haline dönüştürüldü. Kadınların bizzat kendileri toplumun her yerinde değil mi? Her gün kadın cinayeti, kadın ölük, taciz, tecavüz bunları duymadığımız bir gün yok zaten. Bütün bu şiddet türlerinin arttığı bir döneme girilmiş oldu ve tam da bu ortamda da sözleşmeyi tartışır hale getirildik. Yani aslında sözleşme ayrımcılık yapılmaması temel ilkesi üzerinden kuruyor bütün içeriğini. Dolayısıyla aileye de böyle bakıyor, cinsel kimliklere de böyle bakıyor. Buna da burada nokta koyalım. İnsan hakları sistemi. Ezel buralarda epey bir şey söyledi. Onun için ben çok bunda konuşmayacağım bu konuda. Ama devamla söylemiş olayım yeniden, vurgulamış olayım. İnsan hakları sözleşmelerinin çok eski bir tarihi var. Ha, evet, literatürde biz bunu Magna Carta'ya kadar götürürüz. Ama daha çok modern zamanlarda bunun bir şey, ulus devletlerin inşasıyla, modernitenin bütün siyasal sistemleri, ulus eşit yurttaşlık meselesinin yani söylem düzeyinde bile olsa toplumların, toplumsal sözleşmelerin temel ilkesi olarak tanındığı bir dönemde İnsan hakları sözleşmeleri de gene uluslararası hukukun, uluslararası ilişkilerin temel bir normu haline ve metinlerine temel bir ilke haline sokulacak biçimde kabul edildi. Artık bu söylemden geriye dönüş yok. Evet, bunlar aşındırılmaya çalışılabilir. Evet, içinde yaşadığımız kısa dalgalarda bütün bu otoriter ve popülist ve totaliter siyasi şeylerde bu mücadele sürüyor, evet, iktidarların söyleminde, ama yani bu muhafazakar dalgalarda, ama tarihin işleyişi hiçbir zaman geriye sarmıyor bu konularda. Biz onları derslerimizde anlatırdık, böyle bir şey gibi, spiral gibi, sanki o spiralin şeyinde şöyle doğrular çizdiğimizde o milyonlarca doğruların bütünüdür zaten. O doğrular başka tarihsel eşiklerde sanki aynı şey tekrarlanıyormuş gibi gelir. Ama aynı değildir hiçbir zaman. Yani 20 yıl önceki, 30 yıl önceki, 100 yıl önceki, 50 yıl önceki tartışılma biçimi ve bağlamı ile aynı değildir. O anlamda geriye gidiş yoktur, olamaz. Tarihin ve insanın, insanlık tarihinin doğasına aykırıdır, varoluşuna. Demokrasi tarihi de böyledir zaten. İnsanlığın hak mücadelesi tarihi de böyledir. Dolayısıyla bugün sert bir karşılaşma ve mücadele yaşanıyor İstanbul Sözleşmesi üzerinden. Şimdi eşik burada nerede? Zamanın ne kadar kaldı bilmiyorum ama bütün bu bağlam içinde aslında eşik şöyle bir yerde duruyor. Eşitlik için kadınların Eşik. Neydi? Ben eşitlik de bazen. Eşitlik için kadın platformu. Evet, eşitlik için kadın platformu açılımı. Bu platformun şeyi de şöyle oldu. Aslında kadın örgütleri 2016 yılından itibaren çok sayıda gene kadın örgütünün nafaka meselesiyle ilgili, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili gibi pek çok konuda ve Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesiyle ilgili bir araya geldiği geniş bir platform hep vardı. Zaten kadın hareketinin tarihi de biliyorsunuz hep ortak sorunlar etrafında ortak eylemlilikler ve kampanyalar ve ittifaklarla ortaya çıkar ve öyle mücadele eder kadın hareketinin bütün bileşenleri. Dolayısıyla bütün bu konular ve sorunlar etrafında zaten bir aradaydı kadınlar. Nasıl 80'lerde öyleydi, 90'larda öyleydi, 2000'lerde öyleydi, 2010'larda da öyleydi. Böyle bir tarihi vardı. Bu yılda pandemi ortaya çıktığında biz eşitiz o zaman, eşitiz grubu olarak, küçük bir grubuz aslında. Biz Covid sürecinde kadınlar ne yaşıyor diye Zoom toplantıları yapalım diye bütün kadın örgütlerini gene davet ettik. Sanıyorum 7-8 toplantı yaptık, haftalık Zoom toplantıları. Müthiş bir katılım oldu. Türkiye'nin her yerinden kadın örgütlerinin, kadın bireylerinin katıldığı, feministlerin katıldığı şeylerdi bunlar, toplantılardı. Biraz işte bu sözleşme bağlamında sözünü ettiğimiz aslında envanter çıkartma, bu kapatılma döneminde kadına yönelik şiddete ne oluyor, kamu kurumları ne yapıyor, kadınların kendi oluşturdukları STK'lar nasıl çalışıyor, nasıl denetliyor bu süreci gibi biraz kendimizi de şey yapan, ne yapıyoruz diyen bir şeydi bunlar. Toplantılar dizisiydi. İnternette de ulaşılabilir bu toplantılar dizisine. Dolayısıyla bu toplantılar sırasında TCK 103 önümüze geldi. Çok işte hepimizin bildiği yakın süreç. Çocuk istismarcılarına af çıkartılması şeyi. Tabii biz zaten bir arada olan kadın grupları ve feministler olarak dedik ki bir dakika ne oluyor? Yani bu çocuk istismarcıları, çocuk tecavüzcüleri nasıl afla dışarı çıkartılabilir diye bu konuda bir mücadele sürecine başladık ve gerçekten de başarılı bir kampanya oldu o da. Bu konuda da toplumu bilgilendirdik. Ne anlama geldiğini ifade ettik. Çünkü orada da gene böyle karşı tarafın tezleri mağduriyet söylemi. Sanki 3-5 tane haksız yere işte şey içeri girmiş ama işte bunlar evlenecekmiş falan gibi bir takım şeyler vardı, argümanlar hükümet tarafından. Aslında genel şeyin, gerçeğin hiç de böyle olmadığı, dolayısıyla o çocukların ve bu af şeyinin, girişiminin aslında toplumda gene patriarkal şiddeti alabildiğine körükleyecek, doğrudan çocuklara tecavüz, şiddet, istismar, cinsel istismarı körükleyecek bir girişim olduğunu anlatabildiğimizi düşünüyoruz ve o durduruldu. Biz daha başımızı kaldıramadan Nisan ayında bu İstanbul Sözleşmesi patladı. İlk Mart mıydı ezel bilmiyorum bunun dile getirilmesi.
Aslında çok daha erken biliyorsunuz ama
evet, daha öncesi var.
Nisan'a denk geldi.
Evet, çıkılır meselesini doğrudan yeniden alevlendiren bir ifade oldu. Dolayısıyla biz dedik ki bu sefer evet, şimdi demek ki bunun üzerine şey yapacağız. Çünkü salolar sürekli geliyor, bu sözünü ettiğimiz makro politik ve siyasal krizin, aslında erkeklik krizinin, hegemonik erkeklik krizi diye patriarkanın yeniden inşa edilmesine dönük muhafazakar girişimlerin bütün dünyada da vücut bulduğu şeyin Türkiye'deki karşılığı da bu tartışmalar üzerinden oldu. Birden İstanbul Sözleşmesi, üstelik de bunu onaylamış, bununla gurur duyan dönemin Cumhurbaşkanı'nın, Başbakanı'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın, dönemin diplomatlarının büyük bir gururla Türkiye uluslararası rejimde kadına yönelik şiddetle mücadelenin öncüsü oldu diye demeçler verdiği, gerçekten de bizim de alkışladığımız, bulunduğumuz yerden feministler olarak bir girişimdi. bu o zaman. Dolayısıyla aynı siyasi öznelerin, aynı siyasi iradenin bugün tam tersi bir şeyle bunun bundan çekilmek gibi ne kadar yapay, ne kadar samimi, ne kadar değil bunları bilmiyorum. Hangi amaca hizmet ediyor bu tartışmaları çıkartmak bunu bilmiyorum. Ama sonuç olarak bütün bu şeylerin kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine ve biz feminist hareket olarak Türkiye'de kadın hareketi olarak gerçekten 82. dalgadan söz ediyorum. Elbette bunun arka planı birinci dalgası 70'leri var. Bütün bu kadın eşitlik ve özgürlük mücadelesinin bize bu yolu açanlar anlamında. Ama 80'li yıllardan beri ikinci dalga dediğimiz feminist hareketin gerçekten büyük riskler alarak adım adım ördüğü hem uluslararası metinler hem de ulusal metin ve kurumsallaşmalarla oluşturduğu hiçbir şey gökten zembille inmiyor. Hiçbir şey kendiliğinden bize verilmiyor. Biz hep talep ediyoruz. Görülmeyen zamanlarda da bunun uygulanması için mücadele ediyoruz aslında. Dolayısıyla tam böylesi bir ortamda aynı siyasi iradenin hangi siyasi hesapla yaptığına ilişkinde üstelik benim bir siyaset bilimci olarak analiz ve cevaplarım var. Çok kısaca belki söyleyebilirim. Kendi oy tabanına ilişkin bu siyasi daralmada bir mesaj verdiğini bu radikal çevreler üzerinden düşünüyorsa bizzat istatistikler, kamuoyu araştırmaları, KONDA'nın, Metropol'ün, açsın herkes baksın araştırmaları değil ki toplumun %93'ünün en son KONDA'nın yaptığı araştırma %93 der sözleşmeden çıkmayın. %93'ünün bizzat AK Parti'nin oy tabanını yani oy verdiğini 2018'de AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen şeyler üzerinden, çevreler üzerinden yaptığı şeyde araştırmalarda bile %50'yi geçen bir şey çıkıyor. Sözleşmeden çıkmayalım diye. Dolayısıyla yanlış bir siyasi hesap, siyasi iktidarın kendi şeyi açısından da, kendi siyasi daralması açısından da. Dolayısıyla neye hizmet ettiğini çok anlayabilmiş değilim. Ama büyük riskler taşıyan bir gelişim olduğunu söyleyebilirim. Uluslararası insan hakları rejiminden çıkmak gibi mümkün değil ama böylesi bir şeyi, yani bu mümkün olmayacaktır. Bunu tarih bilgimle, siyaset bilimci kimliğimle söyleyebilirim. Ama bu girişimin kendisinin bu riskleri taşıdığı, bizi ilgilendiren kısmı ise ulusal ölçekte büyük kutuplaşmalara, zaten var olan kutuplaşmalara, yeni kutuplaşmaları eklemesi, yeni gerilimleri ve yeni huzursuzlukları. Kimleri feda ederek? Kadınları feda ederek. Toplumsal huzursuzluğu getirmesi gibi bir risk taşıyor. Çok önemli. Türkiye'yi o bulunduğu prestijli uluslararası alanda örnek gösterilebilecek bir şeyden, pozisyondan tam tersi yalnızlaştırıldığı ve işte kadına yönelik şiddeti da, yani sözleşmeden çıkmak şunu demek oluyor aslında. Kadına yönelik şiddeti tetikleyen diyecektim de şu demek oluyor. Kadınları öldürebilirsiniz, kadınları tecavüz edebilirsiniz, kız çocuklarına tecavüz edebilirsiniz, istismar edebilirsiniz, kapatabilirsiniz, tabi kılabilirsiniz, her türlü hakkına el koyabilirsiniz. Kadınları mutlak rıza göstermesi için bu sözleşmeden çıkmak istiyoruz demektir bunun Türkçesi aslında. Dolayısıyla çok anlayamıyorum ben gerçekten de hala ama hiçbir şey homojen değil. Biz biliyoruz ki toplumun gerçekten siyasi alanda yapılan şeyleriyle, tartışmalarıyla toplumsal alanda süre giden tartışmaları aynı şeye işaret etmiyor. Toplumsal alanda biz dindar çevrelerle, AK Parti'ye oy veren çevrelerle bir sürü İstanbul Sözleşmesi ile ilgili pek çok konuda aynı düşündüğümüzü görüyoruz ve birlikte de aslında mücadele ediyoruz. Bu da bizi aslında bu süreçte şey yapan bir şey, dinamik, motive eden bir dinamik. Dolayısıyla ben de İstanbul Sözleşmesi nedir'i bu içerikle, kadına yönelik şiddetin tarihinden bahsedemedim ama şunu söyleyebilirim ve bahsetmek de gerekmiyor. Aslında kadına yönelik şiddetin tanımı, kadına yönelik şiddetin kendisi hem Türkiye'de hem dünyada feminist hareketin başından beri politikanın konusu haline getirmeye çalıştığı bir şey oldu. Bunu başardık. Başardık, politikanın konusu haline getirdik, bunu tanımladık, bunun tanınmasını sağladık, bunun türlerinin tanınmasını sağladık. Bunun önlenmesi için işte hem Uluslararası Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, biliyorsunuz Avrupa Birliği de imzaladı. Çok mu konuştum? Süremiz bitti.
Hızlıca
toparlayayım o zaman.
Sorularla birlikte birazcık daha
toparlıyorum. Tamamdır. Bunun tanınması da sağlandı. Bunun için önleyici tedbirlerin mutlak biçimde, bağlayıcı biçimde alınmasını işte devletlere sorumluluk olarak yükleyen yegane sözleşme, İstanbul Sözleşmesi de sonuç olarak ortaya çıktı. Üstelik de bu sözleşmenin bile eksikleri var. Çok ince düşünülmüş bir sözleşme olmasına rağmen. Bunu da aşacak yeni sözleşmeler olacaktır. Yani bunun ortadan kaldırılması değil, daha da bunu aşan, tamamlayan sözleşmeler olacaktır. Dolayısıyla eşik burada 300'ün üzerinde kadın örgütünün içinde olduğu, pek çok feministin, kadın bireyin, kadınların insan hakları mücadelesini veren, eşitlik ve özgürlük mücadelesini veren, kadın insan hakları da bunun içinde, keza işte ezelinde burada olduğu gibi en yerelden en merkeze kadar gücünü de buradan alıyor bu platform. Çok önemli işte bu İstanbul Sözleşmesi yaşatır şeyiyle, kampanyasıyla önemli bir iş, önemli bir kamuoyu bilgilendirmesi, hem siyasi iradeye ve meclise dönük, yasa yapıcı organa dönük bir şey, bir baskı grubu mekanizması oluşturuyor, hem kamuoyuna dönük bir bilgilendirme faaliyeti yürütüyor, hem bunun bir hak mücadelesi, eşitlik ve özgürlük mücadelesi olarak sözleşmenin taşıdığı anlamı gerçekten siyasi iradeye, bunun taşıdığı riskleri, bu tartışmanın yapılıyor olmasının taşıdığı riskleri kulis faaliyetleriyle, lobicilik faaliyetleriyle anlatmaya çalışıyor. Yani kadın hareketinin üretmiş olduğu bütün politik araçları da kullanarak bunu yapıyor. Çünkü çok çeşitli, hem siyasi yelpazesi hem coğrafi yelpazesi çok geniş bir temsiliyete sahip. O nedenle gücünü de buradan alıyor diye düşünüyorum. Elbette bunu destekleyen pek çok şey, başka platform, yapı, örgüt de var. Başka şeyler de var ve herkes kendi özerk mücadelesini de sürdürüyor. Örneğin Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu kendi mücadelesini de sürdürüyor ama Eşik platformu içinde de ortak mücadeleyi sürdürüyor. Eşitiz grubu öyle, ya da Ekmek ve Gül grubu gibi, şu anda aklıma gelmeyen, ya da diyelim ki Kamer gibi, işte Çanakkale'de küçük bir feminist grup gibi böyle pek çok mikro ve makro kadın grubu bu şeyin içinde ve LGBT örgütü.
Hocam,
tamamlıyorum. Evet. Tamam. Böylece de kesmiş olayım. Ben başka türlü kesemem.
Yani aslında çok güzel detaylar verdiniz. Hani hem sözleşme içeriğini, hem ayırt edici özelliklerine, hem aslında patriyarkanın ne kadar güçlü olduğuna ve uluslararası anlamda da bugün güçlü olduğuna ve gayet küresel bir işbirliği içerisinde olduğuna ve kadınların burada yarıklar açtıkça patriarkanın kendini nasıl onarmak için yeni döneme ayak uydurduğuna dair şeyler söylediniz. Onu da soracaktım, aslında cevaplamış da oldunuz. Yani tesadüf mü bu kadar? Bugün sözleşmeden, aslında geçtiğimiz yıllarda bu küresel kadın grevinden Me Too hareketine, işte Lastesis'ten başka uluslararası kadın hareketlerine eş zamanlı şiddete karşı bu kadar yüksek ve bu kadar güçlü bir sesin çıkması, ama bir yandan da patır patır üye devletlerin, imza atmış devletlerin İstanbul, Avrupa'da tabii ki İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak için böyle bunu tartışmaya açıyor olması bu kadar tesadüf olamaz. Bu bir uluslararası bağlam içerisinde de konuşulmalı.
Çok
hatta.
Doğru.
Aslında bundan bahsedecektim ama başka sorular da geldi. Böyle onar dakika size verip 8'i 10 geçe, 8'i biraz aşarak bitirmeyi rica edeceğim sizden. Başka platformlarda daha da çok tartışmayı umuyorum tabii ki bunu. Şimdi bir tanesi özellikle hukukçu kimliğinden doğru, hani senin cevaplayabileceğini tahmin ediyorum ama aslında her ikiniz de cevaplarsanız tabii ki çok makbul. Ben bütün soruları sıralayayım aslında. Bir tanesi, bu sözleşme imza atsa da devletler, bunu uygulamamanın yaptırımı ne? diye bir soru geldi. Yani uygulayıp uygulamamak tamamen devletin kendi iradesinde mi? Başka tür bir yaptırım var mı? Nasıl işliyor süreç? Ben de bununla bağlantılı aslında bir soru hazırlamıştım. Yani imza çekme süreci nasıl diye. Çekince mi koyuyor devlet? Ha. İmzasını mı çekiyor? Yani insanların ha. muhtemelen merak ettiği bu dönemde şeylerden bir tanesi. Ne yapacak? Nasıl çekecekler imzayı? Bu önemli diye düşünüyorum. Hani bu ikisi belki birbiriyle bağlantılı konuşulabilir. Sözleşme karşıtlığıyla gündemde olanlar işte hep muhafazakar zihniyetle mücadelede feministler ve kadın örgütleri, ama aynı zamanda LGBT örgütleri bu platformların ne kadar içinde, hani bunu kim cevaplamak isterse, bu işbirliğinde LGBT hareketinin örgütlerinin yeri nedir, hani ne diyorlar ve nasıl konumlanıyorlar, belki bunu açmak iyi olabilir. Bir şöyle bir yorum gelmiş, yani sözleşmenin oylamaya açılması değil ama kamusal bir tartışma haline getirilmesi iyi bir şey değil mi bir yandan? Yani gündemleştirmek için de insanların belki birçoğu bu vesileyle sözleşmeyi açıp maddelerini okudular. Belki de ilk defa sözleşmenin adını duydular ve döndüler baktılar. Böyle yeni fikirlerin gelişmesi sağlanamaz mı diye bir soru gelmiş. Tartışmayı açmanın faydalı yönleri de yok mu diye bir soru gelmiş. Bir soru daha var. Tam anlamamış olabilirim. Toplumsal cinsiyet kavramının kendisinin aileyi yıktığını iddia edenler var. Yani işin özüne dair bir itiraz. Kadın erkek iyiliğine dayalı toplum anlayışını yıkmak, aileyi yıkmak olarak görülüyor. Bu konuda ne diyebilirsiniz demişler. Hani nasıl yorumlarsanız bunu da. Böyle de bitireyim. Önce Ezel'e vereyim sözü. Tamam. Sonra ikinizde aslında farklı perspektiflerden bence bir 10 dakika.
Tamam. Bütün sorulara hızlı hızlı cevaplar mı vermemi tercih edersin?
Nasıl istersen.
Aklımda tutamadığım olursa desteğini tamam. rica ederim. Şimdi tamam. ilk soru yaptırım meselesi. Ülkeler uygulamazsa ne olur? Ülkeler uygulamazsa hiçbir şey olmaz. Uluslararası insan hakları hukuku, uluslararası hukukun konuşmamda da söylemiştim. Bir koludur, alt dalıdır. Devletlerin egemen eşitliğine dayanır. Bunu esas alırım. Dolayısıyla devletlerin iradesinin üstünde hiçbir iradenin olmadığını kabul ettiği için uygulamama ya da yanlış uygulama ya da çekilmenin bir sonucu teoride yoktur. Ben de bunu savunuyorum bu arada. Ama şöyle yani biraz daha burayı tabii burayı istemeyiz. İnsan hakları hukuku mekanizmaları da böyle bir yapı kurmayı istemez. Bunun önüne bir takım politik araçlarla geçmeye çalışılmıştır. Örneğin mesela Avrupa şimdi insan hakları sözleşmesinin bir de izleme mekanizması var. Grevio adını verdiğimiz ama daha bağlayıcılığı olması açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi örneğinde düşünelim isterseniz. Çünkü orada biliyorsunuz mahkeme bizzat yargılama yapıyor. Hem devleti hem karşı tarafı dinleyip ve bir yaptırım getirebiliyor mesela tazminat gibi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını dahi yani tazminat öde dediği kararları dahi uygulamamanın aslında bir yaptırımı yok. Böyle bir durum. İşte bakanlar konseyine gidebilir, işte Türkiye'yi çıkartabilirler vesaire gibi çok uç kağıt üzerinde bazı mekanizmalar kurulmuştur ama bunlar uluslararası hukuk değil, uluslararası politikanın, uluslararası siyasetin aslında işlettiği mekanizmalardır. Şimdiye kadar hiçbir ülkeye böyle bir mekanizma işletilmemiştir. Türkiye'nin de ya da bir başka ülkenin de İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamama noktasında uluslararası anlamda bir yaptırımla karşılaşmayacağını ifade etmek gerekir. Çekilme ya da imza çekmek ikinci sorusuna yani eğer yeterli olduğunu düşünüyorsan geçebilirim.
Tabii tabii.
İmza çekmek tabii ki mümkün. Her sözleşmeye girildiği gibi her sözleşmeden de çıkılabilir. Zira bunlar birer irade beyanlarıdır. Sözleşmeler kendi içlerinde özel hükümlerle genel olarak bunu ifade ederler, belirtirler. İstanbul Sözleşmesi'nde de belli bir durum, aynı durum vardır. Konseye bildirimde bulunduktan 3 ay sonra çıkmış olursunuz. Yani sizin için bağlayıcı olma kriterini yitirir sözleşme. Şu önemlidir. Çekilme uluslararası insan hakları bizim hukukumuzda imza attıktan sonra bir de onu meclisinizde ratify etmeniz, yani onaylamanız gerekir, yürürlüğe sokmanız gerekir. Tartışmalara, son tartışmalara dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılabilir mi? Hayır, çıkılamaz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi mecliste onaylanmıştır. Meclis, dolayısıyla birinci argüman bu. Mecliste yine çekilmesi gerekir. Yani meclis oylamasıyla. İkinci argüman şudur. CBK ile, yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözleşmeden çıkılabileceğine dair herhangi bir getirilecek veya getirildiği iddia edilen, böyle de argümanlar var, bir mevzuat hükmü anayasaya aykırıdır. Çünkü meclisten geçen bir meclis iradesinin tanıdığı bir yasayı ancak aynı irade, aynı kurucu irade geri alır. İmza çekme böyle. Çekince ve başka bir şey daha mı söylemiştin? Ya da diğer mekanizmalar ne diye soruyordun galiba. Çekince ancak bir sözleşme, insan hakları sözleşmesine imza konurken, özür dilerim, yazılabilir. Ve şu demektir, ben X ve sözleşmeler her biri kendileri şöyle derler. Ben sözleşmenin tamamına çekince koymana müsaade etmiyorum. Sadece şu şu şu şu maddeleri çekince koyabilirsin. Çünkü zaten değil mi, kadınların şiddetle mücadele yapan bir sözleşmeye gidip de çekincesi koyamazsın. Hayır, yani hadi şu mesela cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık yapacağım, o insanlara şiddeti önlemeyeceğim diye bir çekici koyamayacağın için, yani sözleşmenin ruhuna aykırı çekince koyamayacağın için, özel bir hüküm yoksa dahi uluslararası hukukun genel hükümleri gereğince de bu çekinceler geçersizdir. Sözleşmeye Türkiye imzalama döneminde 2011 senesinde böyle bir çekince koymamıştır. Daha sonradan çekince konulamaz. Dolayısıyla bu da bir seçenek değil. Son haberlerde gördüğümüz yorum bildirimi, declaration dediğimiz ifade yapılabilir mi? Yapılabilir. Uluslararası hukukta hiçbir manası yoktur. Hukuki geçerliği bağlamında hiçbir işlevi yoktur. Hiçbir şey ifade etmez. Sadece iç kamuoyuna yönelik, ben bu sözleşmenin şuradaki lafzından şunu şunu anlayacağım ma yönelik bir ifadedir. Burada yapılan yorum bildirimleri de, declaration'larda, deklarasyonlarda yine sözleşmenin ruhuna aykırı bir yorum getirilemez. Mesela şunu diyemez, dördüncü söz maddedeki cinsel yönelimden yola çıkarak bu ülkede cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapacağım ya da şiddetten önleme mekanizmalarını cinsel yönelim temelinde işletmeyeceğim gibi bir yoruma da gidemez sözleşme. Böyle bir şey de mümkün değil. Bunlar tamamen yine aslında konuşmamdaki çerçeveye dönmek istiyorum. Yine bunlar politik şeylerdir, tartışmalardır. Üçüncü sorunuz neydi?
Özellikle şeyin, yani sadece eşik bağlamında sorulmamış ama bu mücadelenin içerisinde LGBT örgütleri ne kadar yer alıyor, var mı gibi, bunu herkese cevaplayabiliriz.
Sözleşmeyle ilgili mücadele yani, evet, genel olarak.
Bu soruya çok fazla verecek bir yanıtım yok. Belki Sevgi Hoca verebilir. Tabii ki LGBT örgütler de platformlarda varlar ama bu sözleşmeyi savunurken tabii pek çoklukla düşülmeye de devam ediliyor. Yani işte zaten sözleşme işte eşcinselliği savunmuyor ya da gibi. Yani keşke savunsa. Keşke bir uluslararası insan hakları sözleşmesi çok daha net bir şekilde cinsel yönelim temelli ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığın önünde duran ve bu anlamda devletlere çok daha net yükümlülükler yükleyen bir sözleşmeyi imza atmış olsa Türkiye Devleti. Dediğim gibi 1960'larda da aslında tahayyül edilmiyordu siyahlarla erkeklerin evlenmesi ama sizin de belirttiğiniz gibi o yol gidiyor yani ve gidecektir. Dolayısıyla buralardan savunmanın bir manası yok. LGBT örgütleri kendi sözlerini ayrıca söylerler diye düşünüyorum burada. Yani eksik kalınan, çünkü saldırılan alan belli. Aile yıkılıyor, eşcinsel işte evliliklere zemin açılıyor. Saldırı bu yöndeyse savunmanın da hattının buradan kurulması, LGBT haklarının insan hakları olduğunun defaatle vurgulanması gerekiyor. Not almadığım için son soru neydi? Her şeyi tartışmak iyi bir şey değil mi? Evet. O muhteşem bir soru. Çok teşekkür ediyorum o soruyu sorana. Güzel, çünkü ben özellikle orayı atladım aslında, bilerek atladım. Evet, çok güzel bir şey, doğru, tartışılsın. Aslında şöyle bir şey ifade etmeye çalışmıştım. Savunu zaten böyle bir şey, yani toplumsal hak savunucusu olmak böyle bir şey. Yani hani onun işte tartışmayı açıyorsun ve bir kamuoyu yaratıyorsun ve işte yürütücüden onu değiştirmesini bekliyorsun. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına baktığımızda, mesela legal recognition konusu, yani cinsiyetin hukuki tanınması, ya da daha da anlaşılır bir ifadeyle söylersek, transların nüfus belgelerinde, ehliyetinde, kimliğinde cinsiyet hanesinin değiştirilmesi, isminin değiştirilmesi hususu, yani hukuken cinsiyetin tanınması hususu 1986'daki içtihadıyla 2019'daki 20'deki içtihadı farklı. Ne zaman farklılaşmış? 2002 yılında farklılaşmış. 1986'da olun canım öyle şey. Bütün ülkenin nüfus sicilini değiştirmek çok büyük bir şey. Böyle bir şey mümkün olamaz zaten diyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sözleşme aynı, hak aynı. Aynı şey, aynı lafız. 2002'de ya evet, burada bir insan hakları ihlali var eğer buna imkan vermiyorsan dedi. Neden? Çünkü İnsan Hakları Mahkemesi de ve bütün yani insan hakları mekanizmaları şöyle değerlendirir. Trend nedir? Uluslararası trend nedir? Avrupa'daki trend nedir? Avrupa'daki trend eğer cinsel yönelim ve cinsiyet temelli, örneği buradan kurduğum için buradan devam ediyorum. Hakların mesela eşcinsel evliliğe kadar, oraya cevaz verecek kadar geliştirilmesine yönelik bir trend varsa, evet doğru. Peki bu trend nasıl oluyor? İşte bu trend tam da ulusal hak savunucularıyla oluyor aslında. Yani önce yürütücüleri, sonra parlamentoyu etkilemek suretiyle orada bir önce bir içte domestik alanda bir ivme ve daha sonra bunun küreselleşmesi, önce bölgesel sonra küreselleşmesiyle aslında kazanımlar oluyor. Yoksa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aynı 8. maddeyi ya da aynı sözleşmeyi uyguladı 86'da da 2019'da da. Dolayısıyla doğru. Sorunun sorulduğu şey doğru ama konuşmamda da onu ifade etmiştim. Sevgi Hoca da ondan bahsetti. Progresif bir gelişme ise bu. Yani geri çıkalım, geri gidelim, hakları engelleyelim şeklinde bir tartışma ya cevaz vermek anlamında söylemiyorum tabii ki. Yoksa evet, tabii ki doğru, güzel. Böyle katkı sunayım çok konuşmamak için. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sevgi Hoca.
Ben de o zaman bıraktığı yerden Ezel'in şey yapayım. Aslında konuşmamda değinecektim. Gerçekten çok iyi bir şey olmuş. Soru olmuş o. Elbette kamusal alanda bütün bu tartışmaların yapılması çok önemli. Çok çok önemli. Dolayısıyla bu anlamda buna vesile olması, biz de diyoruz ya, buna vesile olduğu, her şerde bir hayır vardır diyerek ifade ediyoruz bu süreci de. Ama bu sözleşmenin kaldırılması üzerinden ortalığı kaotik biçimde terörize eden, hani artık geri çektiren de demiyorum, gerçekten yanlış algı ve bilgilendirmelere de dayalı bir tartışma sürüyorsa burada bir sorun vardır. Bu tartışma değil de şu tartışmanın yapılıyor olması çok anlamlı olurdu. Bu sözleşme nasıl uygulanır? Bu sözleşmeyi nasıl herkesin haklarına dönük uygulanabilir bir şey olarak, kamu kurumlarının işte emniyet kolluk güçleri bunu nasıl uygular, bunun eğitimleri işte sen de onu okudun aslında. Biz üniversitede emniyetliyim diye bir proje yapmıştık. Bu şeydi, polis okulu öğrencilerinin, şu anda yok galiba okul, kadına yönelik şiddetle ilişkili farkındalık yaratılmasına daha öğrenciyken. Çünkü onlar komiser olacaktı. Sanıyorum yani daha üst düzey bir öğrenci grubuydu. Tam hatırlayamıyorum şu anda. Dolayısıyla böylesine eğitim, farkındalıklar falan gibi bir noktalar var iken o zaman, şimdi birden toplumun bütün bu farklı bütünsel baktığımızda sosyoekonomik içinden geçmekte olduğu krizlerin oraya boca edildiği, bunun da hedefinin gerçekten kadın olarak gösterildiği bir şeye dönüştü bu süreç. Ya böyle tartışmak güzel değil tabii, yoksa hepsinin tartışılması çok güzel bence de. Bir de şunu eklemek isterim tabii. Bu hani bizim üniversitede verdiğimiz demokrasi teorisi derslerinde falan çok tartıştığımız bir şeydir. Doğrudan insanlık tarihinde demokrasinin, temsil sisteminin falan gelişiminde aslında belli konularda ehil insanların uzmanlık alanlarına dönük vekalet verilir. Belli konularda ise evet, doğrudan demokrasinin, referandum gibi bir takım mekanizmaları işletilebilir. Doğru. ama her tür konuyu referandum konusu haline getirme eğilimi doğrudan totalitarizmin, sağ popülizmin bir şeyidir, aracıdır aslında. Her şey için ama bir referandum konusu. Ki orada bile aslında referandum yapsalar işte %90'ını kamuoyu yoklamaları bize söylüyor. Hayır dediklerini, yani sözleşmeye evet dediklerini üstelik de. Ama bunu da bir teknik bilgi olarak geçmekte yarar var. Yani toplumsal, demokratik olarak gelişmiş toplumların en önemli, bugün artık unuta geldiğimiz önemli şeylerinden biri, yönlerinden her konuda uzmanlaşmış, eğitimlerini almış, ehil olan, ehliyet sahibi uzmanlık alanlarına dönük. Bunları böyle ayrıştırıcı ve hiyerarşik bir anlayışla değil. Ama o insanların, o kadroların bilgisi ve bilgilendirmesi dahilinde de karar verilecek bazı şeyler söz konusu. Bu da bir başka tabii düşünülmesi gereken bir şey. Bu konularda öyle. Bir başka şey ise gerçekten anayasaya aykırı bir şeyi tartışıyoruz. Evet, devletlerin egemenlik şeyleri, alanlarının en önemli şeylerinden biri, noktalarından biri bir sözleşmeye imza vermek, imza çekmek falan olabilir. Ama biz bunun anlamını tartışıyoruz zaten. Bu sözleşme sıradan bir sözleşme değil. Hikaye burada aslında. Bu sözleşme evrensel insan hakları rejiminde kadınlara yönelik şiddeti, toplumsal cinsiyet temelli şiddeti önlemeye dönük bir şey, söz verme metni. Bir de şunu söyleyeceğim, 6284'ü anmak gerekir. Sözleşmeden çekilme tartışmaları falan var ama bu arada notlarımda da vardı, hep unuttum onları tabii süremizde şey olduğu için. 6284 her devletin imza koyan, kendi iç hukukunda yürürlüğe soktuğu Türkiye'deki kanun adıdır. 6284. Bu kanun zaten yürürlükte. Zaten bu sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne imza koymuş olarak verdiği sorumlulukları uygulamakla ilgili anayasal bir sorumluluk olarak iç hukuka dönük, yani hukukçu olmadığım için çok buralara girmek istemiyorum ama uygulamakla yükümlü olduğu bir kanun. Daha siz bu kanunu uygulamakla ilgili sorunlarınız varken sözleşmenin, zaten Feride Hoca biliyorsunuz hem sözleşme metninin o da Eşik Platform'dadır. Yakın Ertürk keza Birleşmiş Milletler'in kadın hak şiddetle ilgili raportörü olan hocalarımızdan, çok değerli şeyler bunlar, hocalarımız ve Eşik Platform'dalar. Sürekli bunu anlatıyor ve bu demeçleri veriyorlar. Sözleşmeden çekilmek nasıl olur? Ezel de burada anlattı. Yorum bildirimi ne anlama gelir? Tartışma yapılan dördüncü maddenin neden gösterilerek çekilmesi zaten, ya da ona çekince koyulması mümkün değil de, çünkü esası o sözleşmenin, ayrımcılığa karşı olan madde o zaten. Dolayısıyla bütün bunlar da o kadar cahilce demeyeceğim, belki kasıtlı yapılan tartışmalar. Onun için bütün bu şeylerinde pek bir sonucu yok. Çekilmek ise çok radikal, çok uluslararası ve ulusal ölçekte, çok daha bu kadın yönelik şiddetin de ötesinde başka anlamlar taşıyan bir karar olur. Oraya da hiç gelinmemesi şeyimiz, umudumuz var ve bunun için de her türlü mücadeleyi de vereceğiz. Hiç kuşku yok. Başka bir iki soru daha vardı. Acaba atladım mı?
Yani sözleşmenin, sözleşme uygulamamanın yaptırımlarını Ezel bahsetti zaten. Evet. Sözleşmede işbirliği, LGBT örgütleri işbirliği yapılıyor mu? Bu örgütlerin yeri nedir dedi. Bilmiyorum, belki Eşik için hani.
Eşik'te de var tabii ki. Ama o kadar baskı altında ki LGBT örgütleri, zaten hani kamusal alanda GAK deseler üzerlerine geliyor, GUK deseler üzerlerine geliyor. Herhangi bir kamusal söz söyleme alanları ellerinden alındı ama elbette bütün bu platformlarda var LGBT örgütleri benim de görebildiğim kadarıyla. Ve peki, kadın örgütleriyle de işbirliği ittifak halindeler.
Bence genel olarak böyle. Sizlerin eklemek istediği başka şeyler varsa belki son birer cümle alabilirim.
Ya,
sonra kapatabiliriz.
Çok teşekkürler.
Ben de aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Çok sağ
olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem Karakutu Derneği adına, kendi adıma da. Ben, evet, de çok bilgilenmiş oluyorum. Umarım bu sohbetleri, sözleşmeyi daha iyi idrak edebilmek için, kadınlar ve LGBT'ler için daha şiddetten uzak bir hayat kurabilmek için yapıyoruzdur temennisiyle bitireyim. davetler için de Karakutu Derneği'ne teşekkür edeyim.
Biz de çok teşekkür ediyoruz Karakutu Derneği'ne. Bu anlamlı etkinlik dizisi.